Ayrım 39, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın. Sayfa 320. Seçmenler benzer sözle kandırıldı. 1950'lere dönersek o dönem DP-CHP kapışması vardı. CHP her seçim stratejisini vatanı sattırmayacağız teması üzerine kurdu. DP'liler ise şu propagandayı yaptı. Dün mü mutluydunuz, bugün mü? Ona göre oy verin. DP müreffeh Türkiye diyordu, Türk mucizesi diyordu. İktidar değişikliği olmazsa ABD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolar yardımda bulunacağını söylüyorlardı. İstikrar sözünü vurguluyordu. CHP ise alınacak borç parayı eleştirdi. Bu yardım değil, çocuğumuzun kursağından kesilecek borçtur. DP'nin yanıtı hazırdı. CHP büyük rakamlardan hep korkar. Gerçek neydi? 1950-60 döneminde ABD'nin toplam ekonomik yardımları yaklaşık 1.1 milyar dolar olup, bunun 824 milyon doları bağış ve 274 milyon doları da dış krediden, borçtan oluştu. Bu dönemde uluslararası finans kuruluşlarının, Dünya Bankası, IMF, Uluslararası Kalkınma Birliği, İDA, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, açmış olduğu kredi miktarı 315 milyon dolar. Özel yabancı sermayenin Türkiye'ye yapmış olduğu yatırım miktarı 104 milyon dolardı. Avrupa kendini toparladıkça tarımsal üretime ihtiyacı azaldı. Bunun sonucu DP hükümeti ilk dönemdeki büyüme hızını kaybetti, ekonomik kriz çıktı. DP hükümeti tek başına ekonomideki kötü gidişi durduramayacağını anladığından Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'ndan yani OECD'den kendilerine yol göstermesini, teknik ve mali yardımda bulunmasını istedi, kabul gördü. Ama şartları vardı. DP isteneni yaptı. 4 Ağustos 1958'de %300'ün üstünde devalüasyon yaparak doların fiyatını 2.8 liradan 9 liraya çıkarttı. Kit ürünlerine yüksek oranlarda zamlar yaptı. Dış ticaret rejimi taahhüt edilen dış destekler karşılığında daha serbest hale getirildi. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı da Türkiye'den alacağı 400 milyon dolarlık borcu erteledi ve 359 milyon dolar yeni kredi açtı. Bu istikrar tedbirleri DP'yi kurtaramadı, yıkıldı. Ardında Türkiye'ye 12 milyar liralık dış borç yükü bıraktı. Yani 10 yıl heba edildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra açılan yanı başımızdaki pazarlardan yararlanılamadı. DP'nin ekonomi tablosu hiç iyi değildi. Kamu geliri gayri safi milli hasıla 1950'de 16.1 iken 1960'da 12.9'a düştü. Kamu harcamaları gayri safi milli hasıla 1950'de 17.6 iken 1960'da 15.6'ya düştü. Kamu açığı, gayri safi milli hasıla, 1950'de 1.5 iken 1960'da 2.7'ye çıktı. 1950'de ihracat 263 milyon dolardan 321 milyon dolara yükseldi. Ama 1950'de ithalat 286 milyon dolar iken 468 milyon dolara fırladı. Ekonomik büyüme 1950'de 9.4 iken 1960'da 3.4'e düştü. Enflasyon 1950'de -4.3 iken 1960'da 7.4'e fırladı. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki çeyrek yüzyıl dönem altın çağı olarak bilinir. Ülke ekonomilerinin büyüdüğü, refahın arttığı dönemdir. Japonya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Güney Kore, İsrail bu dönemin parlayan yıldızlarıdır. Biz ise bu dönemi DP'nin popülist politikalarıyla boşa harcadık. Şaşılacak durum yok. Arpacıya borç eden ahırını ters satarmış. Topraklar zehirlenmeye başladı. DP'nin uyguladığı ithal ikameci ekonomik politikaların tarıma yansımasının simgesi traktör oldu. Uçak fabrikası ve uçak motor fabrikası kapatıldı. Yerine ABD'li Minneapolis Morning Company ile Ziraat Bankası MKE, TZDK, Tariş, Çuko Birlik Ortaklığı'nda Türk Traktör ve Zirai Makineleri AŞ kuruldu. Yıl 1954 idi. Montaj fabrikasıydı bu. Şirketin genel müdürü ABD elçiliğinde çalışırken bu görev nedeniyle ayrılan Haldun Konuk'tu. Sonra Türkiye pazarına Massey Ferguson, Fiat, Ford girdi. Hepsi planlıydı. 1950'lerin başında ABD Karşılıklı Güvenlik Teşkilatı, traktörleşmenin sonuçlarını saptamak üzere SBF Profesörler Kurulu'na bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma sonuçlarına göre traktör mübayağası ile yeni arazi satın alma ihtiyacı bir arada gelişmiştir. Mülkiyetteki bu genişleme hem aynı köy hudutları içinde hem de başka köy sınırlarını aşmak suretiyle vuku bulmuştur. Satın alınan arazinin %64'ü daha önce tamamen işlenmekte, %13'ü kısmen işlenmekte ve %23'ü hiç işlenmeyen arazidir. Tamamen ve kısmen işlenmekte olan arazinin makine sahibinin mülkiyetine geçmesi, küçük işletmelerin büyük işletmelere yer terk etmesi demektir. Küçük mülkiyetin böylece büyük mülkiyete yer terk edişi üzerinde durulmaya değer sosyal bir olaydır. Dipnot 1950 öncesi 10 yılda kent nüfusu %21 artmışken 1950-60 arasında %79 arttı. ABD'nin artık kullanmadığı birinci nesil traktörler ABD kredileriyle alındı. Kredilerden en çok 600 üzeri dönüm toprağı olanlar yararlandı. Marshall planı ile öngörüldüğü gibi Zirai Donatım Kurumu, tarım kredi kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri, küresel şirketlerin traktörünün tohumunu, ilacını, gübresini sattı. Ziraat Bankası düşük faizle çiftçilere zirai krediler vererek küresel şirketlere ait girdilerin satışını kolaylaştırdı. Oysa tarımsal kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi kuruluşları, tarım satış kooperatifleri birliklerinin kuruluş amacı kendi traktörünü, tohumunu, gübresini üretmekti. Sonuçta Marshall yardımı sayesinde traktör kullanımı 1948'den 1949 yılına 1756'dan 9170 adede, 1950'den 1960 yılına da 16585'ten 42136 adede fırladı. 1949 yılında traktör ile sürülen arazi miktarı 132 hektar iken 1950'den 1960'a bu miktar 1244 hektardan 3160 hektara ulaştı. 1950 yılında ekilen arazilerin sadece %8.6'sı traktörle sürülürken 1960 yılında bu oran %13.6'ya çıktı. Hiç tartışılmadı. Tanktan bozma bu traktörler toprağa çok derinden yaralıyordu. Etkisi 20 yıl sonra keşfedilecek toprak erozyonu başlayacaktı. Traktörle köy ortak malı meralar yok edildi. Türkiye'de ekilen arazi 1950 yılında 10 bin hektardan 1960'ta 15 bin hektara ulaştı. Bunun %80'i tahıl üretiminde, kalanı endüstriyel bitki üretiminde ve bağ ve bahçe tarımında kullanıldı. Tarımsal üretimin ulaşımında ihtiyaç olan demir yolu uzunluğu 7671 kilometreden 7800 kilometreye çıktı. Yani tek ray döşenmişti. ABD raporlarında yapılmalıdır denen karayolu ise 47100 kilometreden 61500 kilometreye çıktı. Yine de Türkiye'nin 1950'den 1960'a toplam ihracatta tarım ürünlerinin payı %93'ten %76'ya geriledi. Barker raporundan bahsetmiştim. Türkiye'ye önerilenler arasında kimyevi gübre kullanımı da vardı. Tarımsal gelişmeye olumlu etki etmesi için kimyasal gübre ve ilaç kullanımı arttı. Ekilen arazilerde hektar başına kimyasal gübre kullanımı 1950'de 4.1 kilo iken bu miktar 1955'te 9.4 kiloya çıktı. 1950'den 1959'a kullanılmış olan yıllık kimyasal gübre miktarı ise 42 bin tondan 176 bin tona yükseldi. 10 yıllık DP döneminde tarımsal ilaç kullanımı 2.6 bin tondan 23.4 bin tona çıktı. Osman Nuri Koçtürk yıllar önce 1968 yılında Barış ve Emperyalizm kitabında yazdı. Tarım ilaçları dünyaya korku salan maddeler haline gelmişlerdir. Böcekler gibi insanlar için de toksik ve zararlı olan bu maddelerin tarımsal ürünler üzerindeki kalıntıları zamanla insan vücudunda birikmekte ve özellikle kanserin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Birleşik Amerika'nın Türkiye'deki pamukçuluğu mahvetmek için giriştiği dolaylı saldırılar ortadadır. Pamuk ekim sahalarına hiç de lüzumu olmadığı halde Sonora 64 isimli bir Amerikan tohumlu getirip yerleştirilmiş, Tarım Bakanımız da Amerikan gübresi ile beslenip Amerikan tarım ilacı ile ilaçlanacak olan buğdayı Türkiye'ye yerleştirmek için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Türkiye'de pamukçuluk gerilerken Amerikan çıkarlarına uygun çalışan çark tahıl tarımı geliştirilmektedir. Bununla da yetinmeyen emperyalistler pamuk mahsulünü yok etmek için başka uygulamalara giriştiler. Çukurova'nın cahil yetiştiricileri pamuklarına püskürttükleri tarım ilaçlarının milyonlarca liralık pamuk bitkisini kuruttuğunu görmüşler ve zararlarının karşılanması için mahkemeye başvurmuşlardır. Türkiye'de milyonlar harcayarak binlerce insan çalıştıran Tarım Bakanlığı örgütleri içinde insanlara verilen ilaçlar gibi bitkilere ve hayvanlara verilen ilaçları da kontrol edebilen yeterli laboratuvar yoktur. Bu konu önemli. Çünkü bu vatan toprağının zehirlenme projesiydi. Bu nasıl gerçekleştirildi? Size birini tanıtmalıyım. Türkiye topraklarını zehirledik. O kadar üzülüyorum, o kadar vicdan azabı çekiyorum ki. Çok toprağı zehirledik, çok insanı zehirledik. Ben sebep oldum. Benim gibi bu işi yapanlar sebep oldu. 1950'lerden itibaren binlerce ton, on binlerce ton zehir döktük Türkiye topraklarına. Hemen tüm topraklarını zehirledik güzelim yurdun. Öyle zehirler vardır ki toprakta çok uzun yıllar kalabiliyor. Her miligramı insan vücudunda birikiyor ve son damlayı aldığınız zaman ölüyorsunuz. Hani denir ya, dün sağlamdı adam, hiçbir şey yoktu. Bugün fücceten, yani aniden gitti. Yok öyle fücceten gitti. Zehirledik biz insanları. Uçaklardan atıyorduk tozlama olarak. Mesela Adana bölgesine binlerce ton DDT, BHS karışımı, kükürt karışımı ilaçları bu şekilde uyguladık. Kurt, kuş, değen öldü, yiyen can verdi. Kimyasal ilaçların etkileri iki türlü oluyordu. Biri satıhtan tabanca gibi öldürüyor. Diğeri bünyeyi etkiliyor, sistemik diyoruz buna. İnsan vücudundaki kan gibi kimyasal zehir öz su bitkinin içinde dolaşıyor. Yaprağa gidiyor, çiçeğe gidiyor, meyveye gidiyor ve orada kalıyor. Bazıları 3 ay kalıyor, bazıları 3 hafta kalıyor. O kadar etkili ki bu zıkkım, yağmur ile yıkanmıyor, rüzgar ile, güneş ile bozulmuyor. Çünkü bitkinin öz suyunu zehirliyor. İşte biz bunu idare edemedik. Çiftçiye dedik ki hasada 3 ay kala bunu artık kullanma. Ne gezer? Böyle böyle zehirlendi insanlar. Tabii bir taraftan da çiftçilerin çok sıkıntıda olduğu gerçeği vardı. Denize düşüp yılana sarılmış gibiydiler. O yılan bizi nelerden etti görmek lazım. Çiftçimiz cahil, biz ayrı cahil. Malımızı kimyasal ilaçları satmak için elimizden gelen gayreti gösteriyorduk. Her yolu deniyor, her kapıyı zorluyorduk. Çiftçi de memnundu, mahsulü kurttan, aşereden, hastalıklardan kurtuluyor diye sevindi ve dolayısıyla imtina etmeden kullandı. Her ilacın üzerinde mesela LD 50 miligram bölü kilogram diye bir rakam vardı. Bu rakam 1 miligramı 1 kilograma ne kadar düşerse bir insanı öldürür onu gösterirdi. Bunu bilen kim, bunu anlayan kim? Dozlara hiçbir zaman hiçbir suretle riayet edilmedi. Diyorsun ki 100 kilo suya 10 gram atacaksın. 100 kilo suya 10 gram olur mu diyor. 10 kilo koyuyordu. Kontrolü yoktu. Bu zehirli ürünlerin teknik personelleri, tanıtımcıları, mühendisleri bize bu kimyasalların toprağa ve insan sağlığına etkilerinden hiç bahsetmedi. Hatta sağlığı tamamen dışarıda tutup hiç bahsetmemeye özen gösterdiler. Bilmiyorlar mıydı? Bütün iş ticaret kazanç üstüneydi. Kollasın kendini, ölmesin. Üzerinde yazıyor, kullanım dozları var. Ona göre kullansınlar diyorlardı. İnsan sağlığına ilişkin ne vardı? O gizli bir kutuydu. Biz sadece haşere öldürüyor mu, öldürmüyor mu ona bakıyorduk. En zararlı ilaçlar klorlu hidrokarbon grubuydu. Aldarin, eldirin, dehidrin, DDT, BHS bunlar vücutta biriken zehirlerdi. Mesela dozu 10 miligram bölü kilogram olan Temik diye bir ilaç girdi memlekete. Toprağa atıldı, topraktan bitki onu aldı, haşere hasada kadar ısıramadı, sokamadı, zarar veremedi bitkiye. Çiftçiler çok güzel dediler, bu sefer sebzeye koydular. İş sebzeye kayınca bütün insanlar legal dozu 10 miligram bölü kilogram olan Temik aldı vücuduna. Fark edildi zararı ve yıllar sonra yasakladılar. Ama satılan satıldı. O legal doz dediğimiz zehir insanda birikiyor. Diyor ki üzerinde 55 bin miligram bölü kilogram. Peki kaç kilosunuz? 50. 55 bini 50 ile çarpıyorsunuz. Şu kadar miligram ilacı aldığınız zaman ölüyorsunuz. Siz bunu bugün şu kadar, yarın şu kadar, öbür gün şu kadar şeklinde alıp vücutta depoluyorsunuz. Vücut bunu idrarla terle atamıyor. Atamadığı için de o doz dolduğu zaman ölüyorsunuz. Öyle çok insan öldü gitti ki bu şekilde. Tahmin edilebilecekten çok daha fazla. Cehaletten gitti, aptallıktan gitti, ihmalden gitti. Bilgisizlik ve korkusuzluk o yılları bu yıllara taşıdı. Bundan 50 sene kadar önce Almanya'da bir yerde misafiriz. Evin hanımıyla pazara çıktık. Nerede kurtlu şekli bozuk şeyler var onları satın alıyor. Halbuki orada tablo gibi meyve sebzeler var. Sandım ucuz diye alıyor. Teklif ettim. Kurtlusunu alacağına parasını ben ödeyeyim. Şu güzel görünümlülerden alalım dedim. Kızdı bana. Bunlar ilaçsız. Biz çoluğumuza çocuğumuza onları yedirmiyoruz. Bu kurtlu gördüklerini yediriyoruz dedi. Bilgili insanlar bunu ta o zaman çözdüler aslında. Bizler işin içindeyken bile çözemedik, dayadık zehire. Kaç seneler sonra bize bu kimyasal ilaçları satan ülkeler dediler ki bunlar insan sağlığına zararlı. Dünya yasakladı, biz ise 10 sene sonra yasakladık. Peki DDT, toksafen, klorür hidrokarbonlar grubu, alderin, dealderin, elderin gibi insan vücudunda biriken çok zehirli böcek öldürücüleri yasaklanınca ne oldu? Köylü yasaklandığını duyunca ne kadar bulduysa toparladı, aldı, stok yaptı. İlaçların haşere üzerinde etkili olduğunu biliyorlardı çünkü. Bilmediği ise insan sağlığına ve toprağa ne kadar zararlı olduğuydu. Uzun bir müddet stokladıklarını kullanmaya devam etti. Böyle böyle bugünlere geldik. Şimdi o kadar bozmuş durumdayız ki artık tekrar dengeye gelmek çok zor. Bakın doğadaki her şey kendi dengesinde. O onu yiyor, diğeri de onu yiyor, bu böyle sürüyor. Biz tüm bunları hiçe sayarak faydalıları da öldürdük. Faydalı kalmayınca artık her şey kimyasala döndü. Öyle ya, ilaçların çoğu toprakla ayrışmayarak yıllar yılı kalıyor. Hatta öyle bir kalıyor ki yağmurlarla, sulamayla derelere, derelerden denizlere, denizlerde balıklara kadar gidiyor. Bir zaman okumuştum ki okyanusta yakalanan bir balığın etinde DDT, çok zehirli bir böcek öldürücü çıkmış. Çıkar, normaldir. Çok vahşice kullanıldı bu zehirler, anlatamam. Her köşede vardı da bir soframızda yoktu bu ilaçlar. Bir soframıza konmamıştı bardağa koyup içelim diye. Mesela bitlenirsin, kafana ilacı sürerler. Bu zehir dersin. İyi ama içmedin ki der. Oysaki temas zehiri diye bir şey var. Değdiği anda zehirleniyorsun, değdiği anda ölüyorsun. Cahil gariban bunları bilmiyor ki. Biz bildik mi? Bütün bu yaptıklarımızın aslında çok tehlikeli ve zararlı olduğunu ne zaman düşünmeye başladım? Arkadaşlarım öldükten sonra. Çok acıdır. Ancak neticede öğrendik. Evet, üzerinde yazıyor ama oradan ekmek yediğimiz için biz kendimizi mümkün mertebe kollamaya, durumu da yok saymaya çalışıyorduk. Peki kolladık da zehirlenmedik mi? Ne mümkün? Ben kaç defa zehirlendim, kaç defa ölümden döndüm. Neden? Hata olmaması için ilacın denemesini biz yapıyorduk. Yaptığımız denemeden muayyen zamanlarda gidip örnekler alıyor ve sayımlar yapıyorduk. Haşere ne kadar ölmüş, ne kadar yumurta paketi erimiş, sırtımızda makinelerle yapıyorduk bütün bu işlemleri. Dolayısıyla da zehirleniyorduk.
39. ayrımın sonu. Sayfa 328.